Hayatın sesleri. Merhaba, Türkiye'den, başkentten hepinize sımsıcak bir selam yolluyoruz. Artı 93-12 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 numaralarındayız. Bizi arayabilirsiniz. E-posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri adresindeyiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınına hoş geldiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Recep Özdem teknik masada, Halis Güvense Memleketim FM'de görev başında. Didem Öztaşbaşı hazırlıyor programı. Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, Meltem Afşar'la birlikte ben Yasemin Pamukçu Başar'a bir kez daha selam ediyorum sizlere.
Çok sevmekten korkarım canım yana, bedenine saplanan hançeri çekip çıkarır gibi sıyrıldım korkularından. Onu ölüm gibi düşman saydım. Kendini taşlara basa basa yürüdüm, bu yükü sırtımdan attım. Aşkın gürültüsüne sağır oldum, yoruldum. Yarın ayak dikenlere taşlara basa basa yürüdüm, bu yükü sırtımdan attım. Aşkın gürültüsüne sağır oldum, yoruldum,
yoruldum.
Sevgili dinleyenlerim, biz saatlerimiz 15.09'u gösteriyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sizler için inanç sistemleri, dinler ve geleneklerle ilgili Tıraşan Akınözü Ergin, kendileri arkeolog, yapmış olduğumuz bir röportaj var. Onu dinliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki şimdiki konuğumuz arkeolog sevgili Tıraşan Akınözü Ergin. Bizlerle birlikte merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba. Evet, bugün farklı birazcık konuşacağız. Evet. Kazılardan değil de paganizm, Müslümanlık ve Hristiyanlığın geleneklerine bakacağız. Çünkü eski zamanlarda dünyada pek çok farklı din ve inanç sistemi vardı. Çoğu yok olup gitti. Evet. Ama çok yakın benzerlikler var.
Evet.
Nereden, nasıl başlayalım? Buyurun, ben tabii sözü size bırakıyorum.
Estağfurullah. Aslında ilk başta bir algıyı açıklamak istiyorum. Günümüzde zaman algısı bizde çizgiseldir. Yani bir başı ve bir sonu vardır. İşte hafta başı, hafta sonu, işte 10 saat önce, 5 saat sonra. Paganizm aslında bir din olarak pek değerlendirmemek lazım ama güncel dinlerimizde çok etkileri olduğunu görüyoruz. Aslında bu biraz da geçmişe özlenme ya da geçmişin aslında tarihin gerçekten doğruyu yakalamış olmalarından mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Paganlara da aslında doğa ile uyumlanmış insanlar diyebiliriz. Onlarda zaman algısı bizdeki gibi yatay, çizgisel değil, yuvarlak, döngüseldir. Hı hı. Paganlar doğayla uyumlandıkları için, tabii bu uyumlandıkları derken şöyle bir uyumlanmak, doğayla bir arada yaşadıkları için, ilk insanları düşünün, hı hı. İşte yağmur, kar ve bu mevsimlerde çıkan bitkiler, meyveler, sebzeler ve onlarla tabii yaşama İç içe yaşıyor ve zaten hayatlarını idame ettirmeleri için doğanın bir parçası olmaları gerektiği için zaten evet, bu hayatı seçmişler. Daha doğrusu mecbur kalmışlar ve doğayla yaşamışlar.
Bugüne geldiğimizde de yine doğayla yaşama dönüyoruz sanki. Tabii yine ki. Oraya da yani, geleceğiz ama.
Ve bu insanlar zamanı döngüsel olarak kabul etmişler. Yani başı veya sonu var değil, ölümü de aynı şekilde. Çünkü doğayı öyle bir yaşamışlar ki. Kış geldiğinde karanlık günler geliyor. Mesela festivalleri var ve çok enteresan. Hatta size şimdi onların tarihlerini vereceğim. Size o tarihler neler çağrıştıracak?
Hala evet, var yani o tarihler.
Hala da devam eden o geleneklerle. Çünkü ninelerimiz, anneannelerimiz deriz hep. Atalarımız zaten bu geleneklerle yaşamış. Çünkü hı-hı, onlar doğayla iç içe yaşamışlar. Biz biraz teknolojiyle iç içe yaşıyoruz. Ama aslımız, özümüz, çünkü doğadan besleniyoruz. Her ne kadar inkar etsek şu anda sentetik gıdalarla da besleniyor olsak, doğa bizim esas parçamız. Daha doğrusu biz doğanın bir parçasıyız.
Evet.
Mesela paganizmde 8 tane bayram var. Festival diyorlar, bayram diyorlar. Eski zamanlarda bu belgelerle mesela bir tanesi Yule dedikleri bir bayram. Bu 22 Aralık. 22 Aralık, 21 Aralık bu bize neyi ifade eder? Hı hı. Mesela paganlarda gün dönümüdür. Hristiyanlar Noel olarak almışlar. Bizde karanlığın bittiği, artık günlerin uzadığı dönemdir evet, bu. Ve bu ta o zamandan gelmiş. Burada en büyük karanlık, senenin en uzun gecesi yaşanıyor. Ve ondan sonra kış dönümü. Hristiyanlığın doğumundan çok önceleri Kutsal Kral'ın doğumu günü olarak birleştirmişler bu günü. Ve çok tanrılı dinler geleneğinde de erkek tanrıyı temsil ettiğini, güneşin erkek tanrıyı temsil ettiğini düşünürlermiş. Hı hı. Ve bu olay da güneş tanrısının dönüşü olarak kutlanmaktaymış. Hı hı. Yani en karanlık uzun gün artık bitiyor ve günler uzamaya, geceler kısalmaya başlıyor. Ondan sonra Imbolc dedikleri bir festival var. Bu da 2 Şubat'ta. Yani bizlerin birinci cemremizin düşüşü.
Evet.
Evet. Bu da Tanrıça'nın genç oğlunu beslerken ilkbahar gelgitinin fısıltıları artık başlıyor. Yeni senenin, büyümenin başlangıcı ve başlangıçla yeni seneyi birleştiren bir zaman olarak, hı hı, değerlendiriliyor. Bizde de ilk cemrenin düşmesi hep bu şekilde değerlendirilir. Ve yeni zamanın bizim için de hep öyledir. Başlangıç döneminin ilk tarihidir. Yılın bu döneminde gelecek yaz ayları için artık kurulan hayallerin, umutların tohumları ekilmeye başlanıyor. Yani ne demek bu? Döngüsel zaman içinde artık ilkbahar aylarında hasadı yapılacak, ekilecek olan, bütün filizleri verilecek olan meyvelerin, sebzelerin, tohumların hazırlanması. Felsefi olarak düşünüldüğünde, çünkü pagan insanlar kendilerini de düşünürlenmiş, kendileri içinde gelecek yılın hayalleri, kendi ruhlarında neler yapabilecekleri, sadece doğayla döngü değil, kendi ruhlarını da bu doğaya uydurmuşlar ve kendi hayatlarında da gelecek yılın hasadını şimdiden, filizlerini şimdiden ekmeye başlıyorlar.
Biz de o doğanın döngüsüyle yaşıyoruz hala.
Evet, değil mi?
Evet, çok ama enteresan şu andaki, bu tarihlere evet, baktığımızda evet. Da gerçekten.
Üçüncü bayramları Ostara, o da 21 Mart'ta. Yani bizim ikinci Cemre'miz.
Aynı zamanda Nevruz.
Ve ikinci Cemre.
Evet.
Bu da ilkbahar gelgitinin ilk gerçek günü olarak kabul ediyorlarmış. Genç tanrı olgunlaşıyor, büyümeye devam ediyor. Gece ve gündüz eşit oluyor artık. Ağaçlarda yeni büyümenin filizlerini ve kabaran tohumları görmeye başlıyoruz. Günler büyük bir beklentiyle daha sıcak oldukça o enerjiyi de, toprak ananın enerjisi de artık çıkmaya başlıyor. Hani bizim bir böyle bahar geldikçe bir enerji dolarız. İşte bu doğa artık toprak anayla birlikte bu enerjiyi yaşamış eski paganlar. Ve ondan sonra geliyoruz 1 Mayıs'a. Beltane diye bahsediyorlar bundan.
Biz de bahar bayramı diyoruz.
Biz de bahar bayramı diyoruz. Bu da tanrıçayla temsil edilen toprak artık. Bir de şunu arada ekleyeyim. Toprağı tanrıça, ana tanrıça, ana kadın olarak düşünmüşler. Her insanın içinde eril ve dişil yön olduğu kabul edilmiş. Aslında burada hep tanrı ve tanrıça dedikleri kendi içlerindeki ve doğadaki eril ve dişil güçler. Hı hı. Yoksa burada bir dinsel olarak bir tanrıya veya bir tanrıçaya tapılmaktan çok doğadaki tanrı ve tanrıçayı toprak ana ve güneş, tanrıyı da güneş olarak kabul edip onun birleşmesi ve onların birleşmesinden olan bereket olarak kabul etmişler, anlatmışlar hep. Bu 1 Mayıs'ta da artık toprak olgun, bereketli ve genç tanrı ona olan aşkını ifade ediyor. Yazın ilk çiçekleri onların şerefine toplanırken bu bütün bu insanlığı coşturan bir zaman olarak düşünülüyor. Yeni yılın büyük verimlilik şenlikleri yapılıyor. Çiçekler ve ilkbahar tanrıçaları diyorlar, işte flora için şarkılar söyleniyor. Yani bahar bayramı bütün coşkusuyla, sebzeleri, çiçekleriyle birlikte, artık açan hepsiyle birlikte kutlanmaya başlıyor. Ve sonra Midsummer diye ifade edilen bizim yaz dönümü, yaz gün dönümü diye kaydettiğimiz 21 Haziran. Bu da bizim için önemli bir tarihtir.
Evet, yazın ortası artık.
Yazın ortası artık, toprak cömertliğini paylaşmaya başlıyor. İlk biçilen otlar bugün biçilmeye başlıyor. Günlerin en uzun olduğu dönem. Ateş festivali olarak mesela paganlarda kutlanıyormuş. Ekme ve biçme arasındaki mevsim Haziran olarak kabul edildiğinden, aynı zamanda barış ve evlilik için geleneksel bir aymış onları. Evet. Bizde de dikkat edin hep baharda, Haziran'da o dönemlerde yapılır.
Düğün mevsimi.
Düğün mevsimi. Çünkü şöyle, aslında Anadolu'da da ekinler ekilir, filiz verir, hasat yapılır, parası alınır ve artık düğünler yapılır. Hı-hı. Yani doğanın döngüsü içinde hala yaşıyoruz demektir.
Bir de Eylül'de yapılan düğünler vardır. O da var mıdır
acaba? O iki bayram arası için olmasın, bilemiyorum onu.
Evet.
Sonra 1 Ağustos'ta kutladıkları bir bayram var. Bu da 1 Ağustos'ta ilk hasat. Yani doğa döngüsü devam ettikçe bitkiler gelecek sene için tohumlarını hazırlamakta. Güneş, yani oğul tanrı, parlak bir şekilde yakıyor etrafı. Yalnız geçen günler artık sonbaharı müjdelemeye başlıyor. Yavru hayvanlar neredeyse tamamen büyümüş oluyor ve ilkbahardaki o büyük umutlarla dikilen bitkiler, meyveler artık hepsi bize meyvelerini veriyor, kendilerini veriyor ve ilk hasadı yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Artık kışa da hazırlanmaya başlıyoruz bir noktada.
Evet.
Ve sonra Mabon geliyor. Sonbahar ekinoksu bizim dediğimiz 21 Eylül. Bu da ikinci hasat veya devam eden hasat diye kabul ediyor. Günlerle geceler biraz daha eşit. Bahçeler artık tamamen çiçek açıyor ve doğanın bereketiyle yüklü her yer. Havada hafif bir ayaz, yakın uzak soğuk aylar için artık hazırlıklar yapmaya başlanıyor. Eylül'ün 21. gününde kutlanan bir sept günü diye kabul ediyorlar. Günler ve geceler tekrar eşitlenir ve bundan sonra artık geceler uzamaya başlıyor 21 Eylül'den sonra. Bayramlarında sonbahar yaprakları, güzgülleri, bezelye, başak ve bakla tohumları, yere düşen meyvelerle bu bayramlarını kutluyorlar, sofralarını
süslüyorlar. Yalnız tarihleri itibariyle dikkatimi çeken bir şey var. Evet. Hep 21, 21 Mart, 21
evet,
Haziran,
evet,
21 Eylül
çok
ya da birli ve ikili vakitler.
Evet.
Örneğin işte 2 Şubat, 1 Ağustos gibi evet, tarihler var. Evet. Yani hep 1 ve 2 var.
1 ve 2 var,
değil
evet.
Mi? Çok enteresan o da.
Evet, hep öyle. Muhakkak onun da yani doğanın o döngüsünde muhakkak o aradaki o 3 ayların bir şeyi var demek.
Evet, etkisi, dengesi
muhakkak
evet,
var.
Bir şey var. Evet.
Evet. Ve en son da 31 Ekim'de bu döngünün tam şeyine geldiğimiz zaman 31 Ekim'de de Samhain denen bayramları var. Bu da artık son hasat. Bütün hasat bitmiş. Toprak Tanrı'ya hüzünlü bir şekilde artık el sallıyor. Yani güneş artık çekiliyor. Karanlık geliyor, kış başlıyor, soğuklar başlıyor. Burada tabii bunu negatif olarak da algılamıyorlar. İnsanoğlu kendi ruhları için artık kış hazırlığımızı yaptık ve gelecek sene kendimiz de ne yapabiliriz? Hı-hı. Kendi ruhlarıyla, bedenleriyle kendileri için planlar yapma, gelecek sene için hangi ürünleri ekeceklerinin planlarını yapacaklarına karar verdikleri bir dönem. Yani kendilerini de Nadas dediğimiz o kısa süreyi hazırlıyorlar.
Evet.
Ta ki bir sonraki döngü Yule'ye 20-22 Aralık'a kadar.
Yani biz de şimdi ne diyoruz ona? Şarj olmak diyoruz.
Şarj ol. Doğru, çok doğru. Şarj oluyoruz. İşte yeni planları, yeni hayalleri kuruyoruz. Ve ondan sonra da İşte Samhain'le 31 Ekim'de yılın son döngüsünü tamamlayıp ondan sonra tekrar
başa dönülüyor.
Tekrar.
Evet. Geleneklere baktığımızda gerçekten tam birebir bazı
mi?
Şeylerin
evet,
örtüştüğünü görüyoruz.
Evet.
Tabii çağa ve günümüze ayak uydurarak değişiyor
doğru,
bazı şeyler
ki.
Ama şimdi pek çok bitkiden söz ettik, hasattan söz ettik.
Evet.
Tamamlayıcı tıp olarak da bitkileri
evet,
yine görüyoruz. Acaba o dönemde nasıldı ki?
O dönemde aşağı yukarı öyleymiş. Zaten o dönemde bütün şifa topraktan alınıyormuş. Hı-hı. Yani topraktan derken topraktaki bitkilerden. Yani şu anda biz nezle grip olduğumuzda ya da bir mikrobik virütik bir hastalık kaptığımızda antibiyotik kutu kutu antibiyotikler kullanıyoruz. Ama onlar o dönemde soğan yiyorlardı.
Hı hı.
Yani soğan en büyük antibiyotik.
Evet.
Biz şimdi ne yapıyoruz? Tekrar soğana dönmeye başladık.
Evet.
Yani aslında bizler de biraz bunun özlemi içinde miyiz? Onu da bilemiyorum ama
hı hı,
yani evet teknoloji gelişti. Çok şey gelişti. Hayat çok belki kolaylaştı. Belki bir o kadar da zorlaştı. Çünkü hayatımıza kimyasal ve sentetik çok şey girdi.
Hı hı.
Hastalıklar da çoğaldı. Artık çareyi biz de toprakta aramaya başladık.
Başladık, evet. Şimdi tabii bu inançlara, geleneklere baktığımızda kendimizden sonra gelecek kuşaklara bir kaynak oluşturduğunu
değil mi,
görüyoruz
evet,
aslında, değil mi?
Evet. Yani aslında
sizin
geçmiş
çalışmalarınız da bu yönde aslında.
Öyle tabii.
Bakarsak.
Yani biz de geçmiş arkeolojik çalışmalardan bu verileri öğreniyoruz. Ve dönüp kendimize baktığımız zaman tabii bunları nereden? Yazılı papiruslardan, tabletlerden, Sümer tabletlerinden ya da Anadolu'da çıkan ya da Avrupa'da çıkan diğer tabletlerden, yazılı kaynaklardan bunları okuyoruz. Ve dönüp baktığımızda atalarımızın şu anda sahip olduğumuz teknolojiyi kullanmadan halbuki çok daha rahat bir hayat yaşadıklarını, doğayla iç içe olduklarını, ona zarar vermeyip aksine onu onurlandırdıklarını, mesela paganlarda bu bayramlar kutlanırken şöyle bir adetleri varmış. Yapılan bütün hasatlardan sonra işte toplanan filizler, meyveler, sebzeler doğaya tekrar sunulurmuş. Bu onlar için doğaya bir teşekkür ve ihtiyacı olan olan kadarını alıyorlarmış. Ve doğaya hep teşekkür adına ağaçlar, sebzeler, meyveler dikilmiş, bütün
doğada
aldıkları
karşılığını vermiş.
Evet,
onlara,
yani
değil mi?
Bu aslında karşılıklı bir
evet,
denge. İki
evet,
tarafta birbirine, iki tarafında birbirine saygı duyduğu bir denge.
Evet.
Yani keşke bu dengeyi gerçekten biraz şu teknolojiden uzaklaşıp da
biraz daha koruyabilsek,
yaşayıp
değil mi?
Koruyabilsek, evet.
Evet, evet. Umarız öyle olsun. Peki inançlara baktığımızda neler söyleyeceksiniz? Çünkü insanlık tarihi boyunca inanç hep var olmuş. Tek tanrılı da olsa, çok tanrılı da olsa.
Tabii, yani insan zaten doğası gereği bir şeylere inanma, bir yerlere ait olma ihtiyacı içerisinde. Tabii arkaik dönemlerde, çok eski dönemlerde bu bilinmeyene karşı olan. Hı hı. Çünkü bilinmeyen nedir? Korkutulandır, korkulandır. Hı hı. Önce o tarz, o şekilde başlamış inançlar. Mesela bir yıldırım çakmış, boşluk, kuru bir arazide alev çıkmış ve yangın. Şimdi bu bir korku. Ne oluyor? Bir ateşe tapma. Çünkü evet. Ondan, onun ne olduğunu bilmiyor, ondan korkmaya başlıyor. Daha sonra da... Tabii bu döngüler, bu benim dediğim ve dinlerin çıkışı arasında tabii çok uzun zamanlar var, yüzyıllar var. Ama dinlere baktığımız zaman da işte gördüğünüz gibi mesela işte Hristiyanlığın Noel'i 22 Aralık.
Evet.
Bizim Bahar Bayramımız 1 Mayıs. Hı hı. İşte Hıdrellezimiz hep çakışan 5
Mayıs,
tarihler.
Evet.
Sembolik olarak da. Paganizmden çok, Hristiyanlıkta olsun, Musevilikte olsun, diğer bütün dinlerde olsun, çok semboller görmekteyiz paganizmden. Müslümanlıkta da çok semboller görüyoruz, işte Hıdrellezler, Cemreler, onun dışında bu Nevrozlar, sadece bayramlar olarak değil, diğer anlamlarda da birçok sembolleri var. Mesela hayat ağacı önemlidir paganizmde, ağaç köktür, bu bizde de vardır. Bizim hattatlarımızın çok Osmanlı döneminde çizdiği, hı hı, hayat ağaçları vardır, bilirsiniz. Bunlar hep oradan gelen sembollerdir. Üstündeki kuş motifleri, çok zarif kuşlar koyarlar o hayat ağacının üstüne. Aynı şekilde Hristiyanlıkta mesela bu haç şekli değiştirilmiş. Mısır tanrılarında var bir haç şekline yakın ank dediğimiz bir sembol var. Mesela Hristiyanlıkta o sembolü haç olarak değiştirerek almış. Evet. Yani o kadar birbirine benzer semboller, ritüeller var ki. Tabii bunun bir kökünün bir yerden geliyor olması gerekiyordu. Şu anda bize tabii bu bulgularla düşündürtülen pagan köken olması.
Evet.
Yani tamamen doğayla iç içe ve onların, hani ritüel de demeyeyim, hani onlar bilinçli olarak mı bu ritüelleri yapıyorlardı ya da saygılarından mı,
evet,
yapıyorlardı, ama bize de geçmiş yani, evet, birçok dinde birçok motifini görüyoruz,
görüyoruz
artık.
Aslında tabii bu konu üzerinde daha çok uzun şeyler söylenebilir, çok konuşulabilir, ama bir süremizin sonuna geldik. Bugün için de çok teşekkür ediyoruz,
teşekkür
size
ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun. Arkeolog sevgili Drahşan Akınöze Ergin stüdyo konuğumuzdu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz.
Nasıl da değiştin birden, sanki sen değildin başın üstüne yeminlerden. Nasıl da değiştin bilmem, sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden. Mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım, yanılan ben miyim diye. Şiirlerin durmasa aklımı oynatırdım, inanamazdım gözlerime. Ne yazık, ne yazık ki gerçek bu. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkı. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden bir hıçkırık boğazımda. Kalbimi parçalayan bir isyan, bir boğum boğum, sanki ani bir fırtına. Önünde kuru bir yaprak gibi savrulup durdum. Biliyorum kader değil, kendi ellerimle kazdım bu mezarı ben kendime. Ölüp gitmek hüner değil. Gel de anlat bunu sızım sızım sızlayan kalbime. Ne yazık, dönüş yok artık geriye. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkı. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı.
Sevgili dinleyenlerimiz, hayatın seslerini, şimdi de sanatı taşıyoruz. Yılın en iyileri, en iyi filmleri, yılın son festivalinde demek doğru olacak galiba. TÜRSAK Vakfı'nın düzenlediği 19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı. Ve dünyanın dört bir yanından yılın en seçkin filmlerini bir araya getiren festival hakkında bize detaylı bilgiyi de Senem Erdin'e verecekler. Kendileri festival direktörü. Merhaba Senem Hanım.
Merhaba.
Merhaba, kolay gelsin.
Çok teşekkürler.
Büyük bir ihtimalle yoğun bir gün geçiriyorsunuzdur değil mi Senem Hanım? Bugün
evet,
ilk günü yanılmıyorsam.
Efendim?
Yoğun bir gün geçirdiğinizi düşünüyorum. Bugün ilk günü değil mi festivalin?
Bugün ilk günü. Dün akşam Cemal Reşit'le konser salonunda açılışımızı yaptık. Aşkın Krallığı filmiyle bugün ilk günümüz, evet.
Çok güzel. Bu yıl herhalde Atlas'ta, Atlas Sinema Salonu'nun yanı sıra, Beyoğlu'nun yanı sıra Fatih'te de gösterim var değil mi?
Evet, Historia Cinemaximum Fatih'te de gösterimlerimiz olacak iki salonda. Hı hı. Biri dediğiniz gibi Atlas Sineması, bir diğeri Fatih. İlk defa Fatih'te bir film festivali yapılıyor. Hı hı. Çok heyecanlıyız o yüzden ve şu anda da ilk iki seans için gayet iyi görünüyor ilgi.
Evet. Ben de tam onu soracaktım. Acaba saat 15.33'ü gösteriyor. Büyük bir ihtimalle iki film gösterildi değil mi? Bir 11, bir 13.30.
Evet, evet, evet.
16'da
İlgi gayet iyi Fatih'te de.
Çok güzel, çok güzel. Peki sizin genel intibanız nedir? İnsanların talebi olsun ya da festivale katılım olsun. Nasıl bir ivme çiziyor sizce?
Zor zamanlardan geçiyoruz. İster istemez kültür sanat önceliğini yitiriyor hayatımızdaki, ama en çok böyle zamanlarda ihtiyacımız var aslında. Ve gördüğümüz kadarıyla da insanlar ilgi gösteriyorlar filmlere. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii. Güzel de bir seçkimiz var bu sene. 19. kez düzenliyoruz randevuyu. Bu sene yeni bölümlerimiz var. Seçkimiz güzel dediğim gibi. İlgiden de memnunuz açıkçası.
Peki festival öncesinde sizin tüm filmleri izlemek gibi bir olanağınız oluyor mu?
Tabii tabii. Tamam. Hepsini izliyoruz.
Tamam.
Seyircilerimizle paylaşmadan önce.
Tamam. O zaman soru geliyor. Madem zor zamanlardan geçiyoruz, birbirinden çok farklı temalar var mutlaka, ama şu yeryüzündeki insanları birleştirici, savaşlara son vermeyi vurgulayan mesajlar daha fazla mıdır acaba filmlerde?
Öyle diye düşünüyorum. Aslında bütün filmlerde insanlara yeni kapılar açan, yeni ufuklar açan bir şeyler mutlaka var. Biz de öyle olanlarını seçmeye çalıştık zaten. Açılış filmimiz Aşkın Krallığı o anlamda önemli. Bir gösterimi daha olacak, onu tavsiye ederim seyircilere. Birleşmeyi savunan evrensel bir mesajı var çünkü o filmin. Ama bütün filmlerde mutlaka ilgiye değer bir şey var mutlaka.
Mutlaka. Bunun dışında tabii ki hayatın bütün acılarını bir kenara koyduğumuzda aşk da var. Mesela şu film bana aşkı mı çağrıştırıyor acaba diye kendi kendime sordum ama siz izlediğiniz için soruyorum. Noma, Benim Güzel Fırtınam. Acaba bu aşk mı doludur yoksa
o
değil mi?
Aslında meslek aşkı, tutkuyla ilgili bir film. Evet, yani doğru tahmin etmişsiniz ama romantik aşk değil
bir
de meslek aşkı.
Bir kadın değil
aşkı.
Bu. Tamam.
Yok, bir kadın değil. İşine aşık bir şefin hikayesi o. Evet. Gastronomi bölümü var ilk defa bu yıl festivalimizde. Evet. O bölümde yer alan filmlerden biri Noma. Danimarkalı ünlü bir şefin hikayesi, işine tutkuyla bağlı bir şefin fırtınalı yaşamı, iş yaşamı.
Evet. Genelde bütün dünya üzerindeki ülkelerin yapımları mı, yoksa hani ben şöyle dikkat ettim de Arjantin ağırlıklı gibi geldi bana, ya da işte Amerika yapımları mı, hangi ülkenin yapımları daha fazla?
Dünyanın dört bir tarafından yani orada bir denge var. Ana seçkimizde dünyanın dört bir yanından birbirinden çok farklı filmler var. Ama bir yeni bölümümüz daha bu sene festivale eklenen, bundan sonra her yıl farklı bir ülkenin sinemasına odaklanacağız. Bu yılki konuğumuz da İspanya. Bu seçkide 7 İspanyol filmi seyirciyle buluşuyor. 2016'nın en iyileri üzerinden İspanyol sinemasına yakından bakıyoruz bu seçkide. Tavsiye ediyorum bu bölümü çok seyircilere. Çünkü İspanya sinemasının bugününü ve İspanya'yı anlamak açısından çok ilgi çekti gerçekten.
Evet, gastronomi bölümü de benim ilgimi çekti.
Evet. O da gastronomi meraklılarının değil, sadece herkesin aslında ilgisini çekecek filmler, konular var orada da. 2016'da en fazla ilgi gören ve en çok tartışılan gastronomi temalı filmler seyirciyle buluşuyor bu bölümde. Orada bizim mutfağımız hakkında İspanyolların çektiği bir film de var. Türk mutfağına övgü.
Evet.
Onu çok ilgi çekici bulabilirsiniz özellikle. Dünyanın en ünlü şefleri, en iyi şeflerinin gözünden bizim mutfağımız, bizim ülkemizin gastronomi potansiyeli keşfediliyor ve bu sinemaya aktarılıyor. Bunun hikayesi Türk mutfağına övgü. 19 Aralık'ta 16.30'da Atlas'ta bir gala gösterimi olacak. Ve daha sonra Cinemaximum'da da izlenebilir aynı film.
Senem Hanım, bir de son bir şey söylemek istiyorum. Festivalin sonunda mı acaba Tarık Akan filmlerini anacaksınız?
Hayır, aslında yarın Tarık Akan anısına gösterdiğimiz Maden filminin gösterimi yarın cumartesi günü Atlas Sineması'nda ilk gösterimi olacak. Tamam. 13.30'da. Herkesi bekleriz.
Atlas'ta.
Anısına, evet. Bölümde 3 değerli sinemacı anısına 3 film gösteriyoruz. Birisi söylediğiniz gibi Tarık Akan'ın Maden filmi. Bir diğeri Abbas Kiarostami'nin Rüzgar Bizi Sürükleyecek filmi. Bir diğeri de Andre Weidman'ın Demir Adam filmleri.
Evet, meraklısına. Bütün bilgileri verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Senem Erdin'e.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalınız.
Sağ olun. Hoşçakalın.
Kendim gibi olamadım, uzak durdum hep kendimden. Anılarım birer birer, ah, kırılıp döküldüler. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şimdi yoksun, sonra yoksun, orada yoksun, zaten yoksun. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Belki bir an, belki bir gün hatırlamak o günleri. Şarkılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şarkılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şimdi yoksun, sonra yoksun, orada yoksun, zaten yoksun. Şarkılarım birer birer ah kırılır döküldüler. Şarkılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Lay lay lay lay lay lay.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Gülin Karabağ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi bizimle birlikte ve bugün Mevlana felsefesinde eğitim ve bilimden bahsetmek istiyoruz ama
biz sadece eğitimden bahsedemeyeceğiz galiba.
Bakalım sözler bizi nereye götürecek bu deryada, değil mi Gülin?
Evet.
Mevlana deyince gerçekten sözün bittiği yer. Yani evet, aslında ya da evet, çok şey söylenecek yer. Evet, bilmiyorum ki hangisinden bahsedecek.
İkisi de aslında.
İkisi de bir arada. Büyük zıtlıklar var evet, değil mi?
Çünkü evet, kendisi her ne kadar aslında işte Divan-ı Kebir gibi, Mesnevi gibi, Fihi Mahfih gibi, Mektubat gibi pek çok değerli eser vermişse de yani bu eserlerin özünü yaşamış bir insan. Zaten yaşamamış olsa, o yaşanılmışlıkla bunlar yazılmamış hmm, olsa enerjisi bugüne ulaşmazdı.
Doğru.
Çünkü ancak dirinin bilgisi bizi diriltir ve bugün anılabilir. Hmm. Ölünün bilgisi ölüp gider, tarih olur. Yani bir şekilde şu anda anmazdık eğer öyle olmuş olsa. Dolayısıyla gerçekten bir anlamda manevi güneşler gibi, manevi kandiller gibi görmek lazım bu insanları. Öncelikle belki Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı döneme şöyle bir bakarsak, yani bu eserleri verdiği, bu eğitim anlayışını belki ortaya koyduğu, felsefesini ortaya koyduğu döneme bakarsak, içinde bulunduğumuz şu dönemin de belki empatisini kurabiliriz. Şimdi o döneme de baktığımız zaman siyasi pek çok karışıklık var gerçekten. Moğol istilası, diğer taraftan Babayi isyanları var. Anadolu'da Ermenilerle mücadeleler var, taht kavgaları var. Hani baktığımız zaman siyasi anlamda pek çok sıkıntının yaşandığı.
Bugünü aratmayacak.
Evet, yoğun, yani pek çok sıkıntının yaşandığı bir dönemde sosyal bir çöküntünün yaşanmamış olması ve tam tersine bir birlik bütünlüğün yaratılmış olması bu dönemde çok kıymetlidir aslında. Ve bize bugün için gerçekten bir önemli hazine sunmaktadır. Dersler anlamında, çıkarılabilecek dersler anlamında. Tabii sadece Mevlana da değil. Yani Ahi Evran gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi değerli düşünürlerin, değerli gönül insanlarının, manevi liderlerin önderliğinde gerçekten de hem de yaşayan insanların, sadece anlatan, öğüt veren insanın dediğim gibi bugüne taşınması çok zor olurdu. Bu enerjiyi yayan insanların titreşimleri o günde insanları etkilemiştir ve bizzat kendileri örnek model oldukları için de sözleriyle ve davranışlarıyla insanlara o gün için önder olmuşlardır ve o birliği sağlayabilmişlerdir. Sosyal istikrarı sağlayabilmişlerdir siyasi bütün bu çekişmelere rağmen. Mesela hani Mevlana'dan örnek verecek olursak, iki kişi kavga ederken Allah senin canını alsın der birisi. Öbürü der ki Allah esas senin canını alsın. Mevlana araya girer, der ki Allah asıl benim canımı alsın. Alınacak bir can varsa o da benimkidir deyince onlar barışırlar. Yani böyle bir üstada biz bunu dedirtebildiysek biz ne yapıyoruz diye kendilerine döner bakarlar. Yani o kadar barışın yaşanmasına öncülük etmiş insanlar bunlar. Bunu bugün kaç kişi bir kavgayı ayırırken söyleyebilir? Gerçekten çok bakarsak yani söz işi ile değil de gerçekten eylem işi ile, eylemle örnek oldukları için kıymetli.
Bir de hani böyle aklıyla da bilgisiyle de tabii, hani hepimizi böyle bir kenara çeken bir dehası var değil mi?
Evet, çok güzel söylediniz. Belki eğitim anlayışı içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani sadece aklı da işe koşmuyor, sadece gönlü de işe koşmuyor. İkisini birlikte hep kullanılması gerektiğini söylüyor. Yani sorgulama, soru sorma mesela çok önemli. Doğru cevapları bulabilmek için doğru soruları sormamız gerekir der. Sorgulamadan insanın bilgisinin yetmeyeceğini, aynı zamanda o bilgiyi kullanmak için aklın ve gönlün işe koşulması gerektiğini söyler. Örneğin hani baktığımız zaman dünyayı tamamen işin içerisinden çıkaralım, sevgi insanı olalım ve böyle işte mağarada ya da bir inzivada çekilelim kalalım hiçbir zaman Mevlana'nın işi değildir. Aksiyonel bir bilgedir biraz önce de örneğini verdiğimiz gibi. Yani bir gemi, derya, insan ilişkisi ile örnekleyecek olursak kendisinden de yola çıkarak mesela der ki işte suyun üzerinde gemi giderken eğer içine çok fazla girerse su batırır. Ama altında kalırsa, yani gemiyi eğer insanın kendisi olarak, gönlü olarak bakarsak, suyu da dünya olarak bakarsak, dünya çok fazla insanın içine girerse batırır. Ama altında kalırsa okyanusları aşırır ve istediği yere onu ulaştırır. Yola çıkmadan da bir yere varılmaz. Yani sadece karada durarak, uzun seneler bir adacıkta yaşayarak da bir yere varılmayacağı için bir inzivada durarak bir yere varılmaz.
Hayatın
yani mutlaka hayatın içinde akışta olmak gerekir. Sadece yapmamız gereken suyu doğru şekilde kullanmaktır der. Yani dünyadaki hiçbir şeyden elini eteğini çekmek değil ama onlarla birlikte, onlarla olarak doğruyu bulabilmek ve onun için de aklı ve gönlü kullanabilmek işte.
Bir de hocam birlikte dediniz ya hani bir de onun şeyi vardır ya, yani kendi aklını, hani bu benim aklım bana, senin aklın sana değil de hani benim aklımı ben bir başkasının aklıyla birleştirirsem daha fazla aydınlanırım. Değil mi? Hani eğitim yolunda mesela daha aydınlık bir yola gidebileceğimizi öneriyor.
Çok güzel söylediniz Yasemin Hanım. Bunu da söylüyor eğitim anlayışı içerisinde. Diyor ki yani eğitim sadece insanların kendisini aydınlatması için değil. Tabii ki insanların en yaratılmışların en şereflisi insan olmak hükmüyle bir kere eğitim insana odaklamalıdır. Yani insanın insan olmasına odaklamalıdır. Mutlaka bunu söyler. Ama bunun dışında insan kendisi olduktan sonra da ben oldum doldum dememeli. Kendisi aydınlandıktan sonra başkalarının içindeki ışıkları da yakmaya çalışmalıdır der. Yani mutlaka çevremize de o ışığı vermeliyiz der. Yoksa hani zaten eğitimiyle, biraz önce siz de söylediniz, eğitimiyle, felsefesiyle, duruşuyla, ailesiyle bilinen bir insan ve o şekilde çok da rahat yaşayabilirdi. hani bu sıkıntılara girmeye, bu şekilde dertlenmeye, halkın derdiyle dertlenmeye belki de hiç ihtiyacı yoktu. Aynı Atatürk gibi. Hani pekala bir hani paşa olup bir yerlerde oturabilirdi. Ama aksiyonel bilgelik işte bu anlamda hayatın içerisinde birebir herkesin derdiyle dertlenmek, gerçekleri görmek ve onlarla hemhal olarak belki bir yol açmak
bir
demek.
Bir de yani bunun altında da Gülün Hocam biraz da mütevazılık var. Yine tabii, değil tabii, mi? Yani tabii, hemen hemen her tabii. öğütünde rastladığımız tabii gibi.
Evet, evet.
Yani orada da hani ben her şeyi bilirim havasında tabii, değil de yani tabii. senden ne öğrenebilirim? Burada da yine mütevazılık var.
Evet. Çünkü bilginin insanı olgunlaştırması gerektiğini söyler. Zaten eğitimin en önemli amacının olgunlaşmak olduğunu söyler. Ve hatta bunu şöyle bir örnekle açıklar. Der ki dünya bir ağaçtır. İnsan da onun meyvesidir. Ham haldeyken yapışır dünyaya insan. Ve yavaş yavaş olgunlaştıkça ağaçtan düşer. Yani bizim burada amacımız olgunlaşmak. Olgunlaştığımız an artık bu dünyayla işimiz biter, misyonumuzu tamamlamışız demektir ve ayrılırız bu dünyadan. Dolayısıyla hani yapıştıkça sıkı sıkıya hamlığımızı anlamamız gerekir. Yani ne kadar yapışıyorsak bir şeylere aslında. Dolayısıyla olgunlaşan insanın bilgiyi doğru kullanabileceğini, olgunlaşmayan insanın ise bunu farklı amaçlar için, hatta kötü amaçlar için kullanabileceğini, hatta bunun eğitim amaçlı bile olsa silaha dönüşebileceğini böyle bir insanın söyler. Ve bir kitabın asıl amacı içindeki bilgi, beceri, tutum değerleri öğretmektir değil mi?
Tabii.
Peki biz bu kitabı mesela işte masanın altında oynamasın diye koyduğumuzda veya işte bir yere uzanmak için basamak olarak amacını kullandığımızda kitap amacına hiç uymuyor. İnsan da böyle der. Yani insanın amacı özüne ulaşmaktır. O öze ulaştığında bir derya denizdir. O deniz öz ve oradan insan tanrısını bilir. Tanrısını bildiği zaman gerçeği bilir. Gerçeği bildiğinde de çevresindeki olayları, insanları bu gerçeğe göre değerlendirir. Öbür türlü gerçekten değerlendirmez de ne diyelim ona kendi doğrularıyla değerlendirir. Gerçekle doğru daha farklı çünkü. Evet. Gerçek tanrısal hakikattir yani. Gerçek değişmez.
Doğru.
Evet ama doğru kişiye göre değişir. Hı-hı. Herkesin doğrusu farklıdır. Yani şu anda yaşadığımız da aslında bu doğruların çatışmasıdır. Herkesin doğrusu farklı kendine olunca. Göre olduğu için o çatışmadır. Oysa
bize biri gerçeği gösterse ne iyi olur değil mi o zaman?
Evet evet. İşte onu yapmışlar aslında o dönemde. Hı-hı. Yani her ne kadar farklılıklar varsa da aslında özde birizi çok güzel ifade etmişler. Hep bütün sıkıntılarda tekrar tekrar insanın özüne dönmesi gerektiğini vurgulamışlar. O değerleri ortaya çıkarmışlar, çıkarmaya çalışmışlar. Örneğin bir hikayesinde şöyle der. Dört kişi pazara gider, bir para bulurlar ve pazara giderler. İşte orada Acem der ki ben engür istiyorum. Arap der ki ben inep istiyorum. Türk der ki üzüm istiyorum. Ve Rum der ki istafil istiyorum.
Bakalım bunlar
sonra kavga çıkar aralarında. Kavga çıkınca birisi gelir der ki ya siz ne istiyorsunuz? Gösterin. Hepsi üzümü gösterir. Aslında hepsi üzümü istiyor ama farklı dile. Yani aslında bilgi şekil değiştiriyor olabilir ama özünde yani eğitimin amacı da öyle der. Bize farklılıkları göstermek ama o farklılıkların içerisindeki öze ulaşmak, bire ulaşmak aslında.
Yine bu konudaki şu örnek çok hoşuma gitmişti hocam. Bir eğitim almak isteyen insan yine Mevlana görüşünde bir marangoza teslim edilen tahta gibidir.
Evet.
Marangoz onu bir şekle sokacaktır. O teslimatla birlikte her şeyle teslim olacaktır ama özünden vazgeçmeyecek yani.
Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. O öz çok önemli. Çünkü işte yaratılmışların en şerefli olması o özden dolayı. Sevgisinden yarattığı için o sevgiyi öne çıkarmak aslında bahsettiği değer, insanın özündeki olan değer sevgi. En hani temel nokta. Oraya ulaştığımız zaman zaten bir şeyin anlamı kalır mı? Geri kalan her şey yok olur değil mi? Yani gerçeğe ulaştığımız zaman dediğimiz o tanrısal sevgiye ulaştığımız zaman diğer ayrıntıların önemi kalmaz. Ve çok kolaylıkla birlik olabilirsiniz herkesle. Gene bu ayrımcılığı anlatabilmek için mesela der ki altından bir işte cam bardak bir tahtadan bardak getirildiğinde insanların önüne altından bardaktan su içmek isterler. Yani altın bardağı seçerler daha doğrusu. Ama ama bilir miyiz ki hani o bardağın içerisinde belki de zehir var. Dolayısıyla yani Bu birlik bir düşüncesi o dönemde de işe yaramıştır. Umarım bu dönemde de işe yarar. Hani Mevlana konuşmakla bitmez ama en azından bu döneme bu birlik mesajlarını tekrar hatırlayarak Mesnevi'den, Divan-ı Kebir'den okuyarak kullanalım inşallah, dersler alalım.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sohbetti. Doçent Doktor Gülin Karabağ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız Hayatın Sesi'nin dinleyenleri.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.